Çok muhterem kardeşlerimiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, pâk, mübarek ruhu şeriflerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, sâdât-ı kirâm hazırâtının, şehitlerimizin bütün geçmişlerin ruhu şeriflerine, çok yakında hulûl-i müşerref olacağımız Ramazân-ı Şerîf'in bütün ümmet-i Muhammed için bereket, hayır, sıhhat, selamet olması, Cenab-ı Hakk'ın yer ve gök afatlarından, bela ve musibetlerden muhafızası, hayırların celbi, şerlerin defi, ümmet-i Muhammed'in sağlık, sıhhat ve afiyetini niyazıyla, hasreten hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, namurad olanlara bermurad, naşad olanlara gariben handan-ı şadan olması duası niyazıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşim, mevzumuz Tövbe Suresi'nin 111-112. Ayetleri üzerinde. Cenab-ı Hak inşallah bu ayetlerin muhtevasında yaşayarak istikamet sahibi olabilmek, Cenab-ı Hak'la dost olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak buyurur: "Velakat kerremna beni Adem." Biz hakikaten insanoğlu mükerrem yarattık. Yani mükerremliği manevi tarafından Cenab-ı Hakk'a yakın olması hasebiyle en yakın insandır. Meleklerin en üstü Cebrail'dir. Fakat Miraç'ta "Ya Resulallah sen devam et sidrede" buyurdu. "Benim son noktam burasıdır" dedi. Yani bir mümin Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığıyla meleklerin daha ötesine geçiyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: "Nefahtu fihi min ruhi." Cenab-ı Hak insana kendisinden bir sır, ruhumdan üflediğim zaman buyuruyor. Cenab-ı Hak kendinden bir vasıf veriyor. Yani cemali sıfatlar kulda tecelli edecek. Kul Cenab-ı Hak'la dost olacak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ve hüve mâküm eyne mâküntüm." Nereye gitseniz Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Cenab-ı zaman mekandan münezzeh, daima kuluyla beraber, bütün mahlukatla beraber. Ne kadar hayal edebilirse edelim, ne kadar varlık varsa Cenab-ı Hak onların her an yanında hazır ve nazır. Yani bu ihsan duygusu, "Ve hüve mâküm eyne mâküntüm." Burada bize düşen bu ihsan duygusuna nail olabilmek, yani ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğumuzun daima bir müminin idrak ve şuur haline gelebilmesi. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Kul Cenab-ı Hakk'a yakınlığı nispetinde irfan sahibi olur. İçimizden geçin yalnız biz biliyoruz, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Demek ki kul irfan sahibi olacak. Yani ihlas olacak, ihsan olacak ve irfan olacak. Bunun nesine kulda bir muhabbet, el-vedud esmasından kalp hisseler alacak. Cenab-ı Hakk'a bir Yunus Emre'nin benzer, Mevlana'dan benzer, Evliya'dan benzer bir muhabbet taşıyacak. Bunun neticesinde gözünün gördüğü her yerde, her şeyde kalp ilahi kudret akışları, ilahi nakışları müşahede edecek. Rabbimiz kulunu çok seviyor. Kuluyla dost olmak arzu ediyor. Tabi dostluk müştereklikten kaynaklanır. Yani la ilahe nefsani arzu bertaraf edecek. İllallah Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kalbin mazharı olacak. Merhamet, şefkat, afü vesaire bütün cemali sıfatlar o kalpte tecelli edecek ve dost olacak. Yani dostluk sevenin sevilenin hususiyetleri görmesinden kaynaklanır. Bizde de ne kadar ilahi ahlak ile ahlaklarını bilirsek o kadar Cenab-ı Hak ile dostluğumuz yakınlaşmış olmuş olur. Gerçekten hiçbir dost dostunu hiçbir zaman unutmaz. Gönlünden ve dilinden düşürmez. Cenab-ı Hak da bu dost olanlara kendisiyle yani nefsani arzu bertaraf edip ruhani istidatları inkişaf ettiren kullarına Cenab-ı Hak la havfun aleyhim ve la hum yahsunun onlar bir kabir hayatı, kıyamet hayatı, zor anlar. Her zaman kul Cenab-ı Hakk'ın himayesi altında olacak. Böyle bir müjde. Çünkü ömür son nefeste bitmiyor. Son nefeste bir imtihan bitiyor. Esas hayat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "La ayşe illa ayşul ahire." Esas hayat ahiret hayatıdır buyuruluyor. Şunu bilmek lazım ki dostluk iki kalp arasında bir cereyan hattıdır. Yakup aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. kendisinin iç hususiyetlerini Yusuf Aleyhisselam da gördü. Yusuf Aleyhisselam dost oldu. Demek dostluk müştereklikten kaynaklanır. İki kalp arasında bir ceyran hattıdır. İbrahim Ethem Hazretleri tabi malum tacı tahtını terk etti ve bu dostluğun yüksek bir zevkine nail oldu. Buyuruyor ki ilahi muhabbeteki vecd, istirak, ilahi manzaralar müşahat bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini hatta krallıklarını feda ederlerdi. Çünkü ela bizikle tatminül kulup kalp Cenab-ı Hak'la beraber olunca bambaşka bir lezzetler teşekkür ediyor. Kalpte ufuklar açılıyor. Cenab-ı Hak'la yakınlık artıyor. İbrahim bin selam velatü sünü yömüyüp asun buyurdu. O kadar bir dostluk peyda oldu ki Cenab-ı Hakk'ın bir takım ilahi azamet tecellilerinden nasipler geldi. Kıyamet günü velatü sünü yömüyüp asun ya Rabbi insanları yarattığın gün beni mahcup etme dedi. Yani yaptığı kulluğu az görmeye başladı. Hal malıyla, canıyla, evladıyla hepsiyle Cenab-ı Hakk'ı feda ederek kalpteki bütün nefsane tahtları yıkarak Cenab-ı Hak'la dost olmuştu. Cenab-ı Hak ile dost olabilmek evvela Peygamber Efendimiz'le dost olabilmeye bağlıdır. Zira kulu Cenab-ı Hakk'a vasıtadan yol Peygamber Efendimiz'e muhabbetten geçer. İşte sahâbî kerâm bu muhabbeti elde etti. Bu muhabbeti inkişaf ettirmeye gayret etti. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor. Men yudîr rasûle fakat etâllâh. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla takva üzere bir hayat yaşayabilmek Cenab-ı Hakk'ın müminlerin istediği bir dostluk nişanesidir. Kuldan istediği dostluk nişanesi ise inne ekremeküm indallâhi etkâküm. Allah katında en keremli, en üstünü müttaki olandır. Dostluğu kuvvetlendiren ise fedakârlıktır. Fedakârlık nefsi arzuları mukavemet göstermekle kabildir. Onun için ashâb-ı kirâm dünyanın dört tarafına gidip, insanların her yere gidip İslam'ı tebliğ etmek, Allah'ın kendisine verdiği bu nimetten onları istifade ettirmeyi dünyanın bir dört tarafına sefer ettiler. Üşenmediler, yorulmadılar. Zira Cenab-ı Hak sümmeli sünne yevmizin aninayim buyur verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Tabii en büyük nimet bize elhamdülillah Müslüman olmamız. En büyük nimet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize ümmet olmamız. Cenab-ı Hak da bunu hatırlatıyor. Kad mennallah buyuruyor. En büyük nimet Resulullah Efendimize ümmet olabilir. Bunun bir mümin bunun bir idraki içinde olacak. Ben inandım vesaire. Kalbim temiz. Bunların bir değeri yok. Cenab-ı Hak buyuruyor Ankebût Sûre 2. ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekleri bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddiasına kalkışmak abesle iştigaldir. Demek ki imanın bedelini ödeyebilmek. Cenab-ı Hak bize nimetlerini bildiriyor. Nasıl bir şükran, bir teşekkür halinde olacağız? Câsiye Sûresi 13. ayetinde o göklerde, yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere amade kıldı. Elbette bunu düşen bir toplum için ibretler vardır. Câsiye 13. Mümin Cenab-ı Hak lütfettiği bu imtihan malzemesini düzgün kullanmak mecburiyetinde. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ibret olarak kendi şahsından misal veriyor. Hazreti Fatıma radıyallahu anh annemize ey Allah'ın Resulü Muhammed'in kızı Fatıma diyor. Allah katında makbul olan salih ameller işte. Salih amellerin yoksa babanın peygamber olduğuna güvenme buyuruyor. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirse Allah'ın azabından kurtaramam buyuruyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu tebligatı bütün ümmete şamildir. Yani kimse şöyle bir iddia benim anam, babam vesaire şuydu, buydu, şöyle mertebedeydi vesaire ben onun sayesinde kendimi kurtarırım diye öyle bir iddiada bulunamaz. Fakat kendi yakınlarında salih kimseler varsa onu haliyle hallenmeyi, onu bir nimet olarak telakki etmek zarureti vardır. Cenab-ı Hak verdiği, ikram ettiği nimetleri Cenab-ı Hakk'ın yolunda, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmasında değil de yanlış yerde harcaması o nimetleri ikram edene yani Cenab-ı Hakk'a karşı bir ihanettir, bir nankörlüktür. Cenab-ı Hak İnsan Suresi'nde ister o nimetleri düşünür Cenab-ı Hak tefekküre davet eder, ister şükredici ol, istersen nankör ol buyuruyor. Yine Müminun Suresi 78. ayette o sizin için kulakları yani kulaklar vahye muhatap olacak. Gözleri ve gönülleri yaratandır. Yani gözler, gönüller tefekkür içinde olacak. Ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak verdiği nimetlere şükredebilmeyi. En büyük nimet Müslümanlar dünyaya gelmemiz. En büyük nimet Resulullah Efendimiz ümmet olabilmemiz. En büyük nimet bir İslam camiasının içinde bulunabilmemiz. Bunları kendi bedenimizdeki nimetler. Velhasıl bunu saymakla bitiremeyiz. Rabbimiz kulundan fedakarlık istiyor. Kendisine ihsan etmiş olduğu mal ve canı Allah'ın cömertçe harcamasını arzuyordu. Demek ki mallar ve canlar bir malzeme olarak veriliyor. Bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu dünya imtihanca en mühim mallar ve canlar. Diğer bir ayette de evlatlar olarak da gelmektedir. Cenab-ı Hak Tövbe Suresi 111. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır. Yani dünya bir pazar. Bu pazar cennet pazarı. Allah korusun aksi kötü bir akıbetin pazarı. Cenab-ı Hak mallar ve canlar en mühim malzeme. Demek ki malları nasıl kullanıyoruz, canları nasıl kullanıyoruz? Cenab-ı Hakk'a en mühim bunların hesabıyla gideceğiz. Can ve mal nasıl kullanılacak? Cenab-ı Hak buyuruyor. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler, ölürler. Yani kendi menfaatleri için de Allah yolunda. Allah rızası için. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine bir hak, bir vaattir. Yani büyük bir mükafat vardır. Allah'tan daha çok vaadini yerine getiren kim vardır? O halde Cenab-ı Hak da yapmış olan bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Bu ayet Akabe'de indi. Akabe beyatında indi. Abdullah bin Ravah dedi ki, ya Resulallah, Allah'a beyat halindeyiz, sana biat halindeyiz. Bunun karşısında ne var dedi. Efendimiz cennet var buyurdu. Abdullah bin Ravah dedi ki, ya Resulallah, biz asla bu akitten dönmeyiz dedi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Canlarıyla, mallarıyla, cennetiyle satın aldılar. Yine Rabbim buyuruyor, İslam dinine girmiş öne gelen ilk muhacirler, yani Mekkeliler. Ensar Medine'le onlar güzelliğe tabi olanlar var ya, yani ondan ashâb-ı kirâmdan sonra kıyamete kadar gelen ümmet ve Allah ondan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah onları içinde ebedi kalacakları zemine ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir kazançtır. Büyük bir kurtuluştur. Biz hayatın her safhasında Cenab-ı Hak 13 sene o Mekkelilerin bir iman mücadelesini bize bildiriyor. İkinci olarak Medinelilerin İslam için fedakarlığını bildiriyor. Demek ki bize de ölçümüzü biz toplumdan, içinde bulunduğumuz toplumdan almayacağız. Muhacirden, ensardan yani Resulullah Efendimizin en yetişkin talebeleri ashâb-ı kirâmdan alacağız. Hâlimizi ashâb-ı kirâmla mizan etmek durumundayız. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor. Ticareten lentebur buyuruyor. Yani bu gerçek ticaret, çok ticaretler var. Fakat en mühim ticareti buyuruyor. En büyük ticaret, ahiret ticareti. Ve bu ticaret ebedi bir saadet. Hem dünyada saadet, hem ahirette saadet. Birincisi, Kur'an'ı tilavet edenler, yetlûne tilavet edenler. Yani Kur'an'ı okuyanlar, Kur'an'ı yaşayanlar, Kur'an'ı yaşatanlar, Kur'an'a emek verenler birincisi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu en büyük lütfu olan Kur'an-ı Kerim'i bir idrak halinde olanlar. İkincisi namazlarını ikame edenler, beden ve kalp ahengi içinde namazlarını ifa edenler. Bu da bir kalbin bir sanatı oluyor. Üçüncüsü infak edenler. Yani Allah ne verdi? Bunları zaruret varsa açık, zaruret yoksa gizli olan Allah'a infak ederler. İşte bunlar ticareten lentebur. Umulur ki, beklenir ki bunlar kurtuluştadır. Cenab-ı Hak bize akaid hususunda muhtelif misaller veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Onlar nasıl bir iman mücadelesine girdiler? Ölümü göze aldılar. Firavun'a en ufak bir minnette bulunmayı reddettiler. Onun zulmüne karşı esas hayat ahiret hayatıdır dediler. Biz nasıl olsa Rabbini döndürüleceğiz dediler. Ya Rabbi dediler, bizim üzerimize sabır yağdır. Ki biz Firavun'dan canımızı al, Firavun'a bir taviz vermeyelim dediler. Rabbena efri aleyna sabren ve tevfena müslimin dediler. Eshab-ı Uhdud, ateşe atılanlar imanı dolayısıyla, Habib-i Neccar taşlananlar, Mekke Medineliler, Cenab-ı Hak bizlere misal veriyor ki nasıl güçlü bir iman olacak bizlerde. Cenab-ı Hak maldan fedakarlık istiyor, candan fedakarlık istiyor. Maldan fedakarlık sevdiklerini şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre yani imanda, amelde, ahlakta hayrın kemaline erişemezsiniz. Her ne harcarsa Allah onları hakkıyla bilir buyuruyor. Demek ki burada Cenab-ı Hak malı verdi. Malı niye verdi bana? De malla imtihan halindeyiz. Malı veren Cenab-ı Hak, malın bedelini de Cenab-ı Hakk'a ödeyebilmek, bu da Allah yolunda malı sarf edebilmek. Hazreti Cabir radıyallahu anh buyuruyor, muhacir ve ensardan imkanı olup da malını vakfetmemiş bundan bir tek kişi bilmiyorum buyuruyor. Candan misal Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Uhud harbinden önceki gece babam beni yanına çağırdı. Dedi ki oğlum dedi, yarın dedi Uhud harbinde de sahabeler ilk şehit edilecek kişilerden ben olacağımı zannediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden sonra benim için geride bırakacağım en kıymetli kişi sensin oğlum dedi. Fakat sana iki tane vasiyetim var. Biri borçlarım var, onları ödersin dedi. İkincisi kız kardeşlerim var, daima onları koru, onlara iyi davran dedi. Yani diğer bir ayete göre bir iman heyecanı oğluyla ve paylaşma anı şöyle dile getirdi. Cabir dedi, evde himaye muhtaç kızlar olmasaydı ben senin de benimle beraber şehit olmanı isterdim dedi. Yine Muhte Harbi'ne giderken Efendimiz üç kumandan seçerek Zeyd, Cafer ve Abdullah bin Revahi'ye kumandanlık vazifesi verdi. Üçü de şehit olursa işte bir kumandan seçersiniz dedi. Fakat bu üç kumandan da şehit olacaktı anladılar. Hiçbir hüzün duymadan hatta bir tebessümle Muhte seferine katıldılar. Hep bunlar neyi gösteriyor? Candan bir fedakarlığı gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye herhangi bir arzusunu bildirdiği zaman sahabe efendim hiç tereddüt etmeden anam, babam, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyene mukabil bulunurdu. Yani Resulullah Efendimiz'e bir onu arzu yerine getirmeyi canlarını bir nimet olarak telakki ederlerdi. İnsanlı bir abide gördü. O abideye hayran oldu. Ahirette de o abideyle beraber olmanın arzusunu daima taşıdı. Yine bir misal vermek arzu ederim. Yine bir iman nasıl bir iman? Nasıl bir Efendimiz'e bir muhabbet? Zülbicadeyn Abdullah bin Avf el-Müzenni radıyallahu anh. Bu cefakar sahabeyi yakından tanıyalım. Bunun babası vefat etmişti. Amcası zengin, amcasının yanında çalışıyordu. Amcası dedi, amca dedi, bak dedi, bir peygamber geldi dedi, hak geldi dedi. Artık batıl bitsin dedi. Ben dedi, Müslüman olacağım dedi. Peygamberimizin yanına gideceğim dedi. Koyu bir putperestti amcası, bir dövdü, üzerindeki aldı, bir de kovdu. Annesine geldi Zülbicadeyn, ağlayarak geldi. Anne dedi, bana amcam böyle böyle yaptı dedi. Anne dedi, ne olsun bana bir imkan dedi, ben dedi Medine-i Münevvere'ye gideyim, Allah Resulüne kavuşayım dedi. Anne de annelik muhabbeti, çaresiz, onda da bir şey yok. Bir kilim parçasını ikiye böldü, al oğlum dedi. Birini beline sardı, birini de omzuna koydu. Hadi yoluna çık olsun dedi. Velhâsıl bu şekilde 400 küsur kilometre yolu kat etti. Ravza'ya girdi. Üstü başı perişandı. Ayakları kanlar içindeydi çölde. Resulullah Efendimiz şöyle bir baktı, seyretti. Cez ve incizap kanunu, Zülbicadeyn sen misin dedi. İki kilim parçası, evet benim dedi. Orada Resulullah Efendimiz'le devamlı bir gönül beraberliği başladı. Zülbicadeyn orada Kur'an-ı Kerim öğrendi. Bir takva hayatı yaşıyordu. En nihayet Tebük Harbi oldu. Tebük Harbi'nde dedi ki, ya Resulullah dedi, senden bir tek istirhamım var dedi. Bir ricam var dedi. Bir arzum var dedi. Nedir Zülbicadeyn dedi? Ya Resulullah ben dedi Tebük'e iştirak edeceğim. Orada paramparça olup Allah'ın da şehit olayım dedi. Zülbicadeyn dedi, sen dedi orada dedi, bir hummaya tutulursan, bir hasta olursan, orada vefat edersin, yine seferde olur, şehit ecri alırsın dedi. Yok yok ya Resulallah, ben dedi Allah bana çok büyük bir nimet verdi. Bu nimet mukabilinde büyük bir fedakârâne olarak ölmek istiyorum dedi. Enâ sefer oldu. Medine-i Münevvere'den Tebük'e kadar 1000 kilometre yol gidildi. Orada Zülbicade'nin hummaya tutuldu, vefat etti. İbn-i Mesud diyor ki, baktım bir gece diyor, önde Allah Resulü diyor. Arkada Ebu Bekir radıyallahu anh, arkada Ömer radıyallahu anh. Kucaklarında bir şey var diyor. Ben uzaktan takip ettim. En nihayet bir yere vardılar. Orada bir çukur kazdılar, bir kabir kazdılar. Resulullah Efendimiz kabre indi. Kardeşini benim kucağıma verin dedi. Zülbicade'nin kucağını aldı ve kabre indirdi. İbn-i Mesud diyor ki, o kadar diyor, imrendim ki, gıpta ettim, keşke Zülbicade'nin yerine ben olsaydım. Allah Resulü beni kucaklayıp beni indirseydi. Demek ki burada görüyoruz, nedir bu? Hep fedakarlık. Fedakarlığın neticesine Cenab-ı Hak büyük mükafatlarla ihsan ediyor. اِنَّمَا الْاُسْرُ يُسْرًا اِنَّمَا الْاُسْرُ يُسْرًا Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak fedakarlık karşılığında büyük mükafat ihsan etmiş oluyor. Yine bir ayrı bir misal, Efendimiz'e muhabbet, canını Allah yolunda kullanmak. Yine Vasile bin Eska var, Eshâb-ı Kirâm'dan. O da yaşlı bir sahâbî. Bu Tebük Harbi gazvesi tellallar tarafından bildirildiği zaman Medine meydanına geldi. Ey ahali dedi, ey halk dedi. Beni de benim devem yok dedi, erzam yok dedi. Uzun bir yol gideceğiz dedi. Beni dedi, bana yardım edecek, ben de sizinle beraber geleyim. Ve bunun bedelini ben Tebük'te ödeyeyim. Var mı dedi diyor. Yaşlı bir sahabi dedi, hadi gel dedi, bir devem var ama beraber gideriz dedi. En nihayet Tebük'e kadar vardılar. Tebük ilk Haçlı seferidir. Orada Bizans ordusu geriye çekildi. Müslümanlara ganimet kaldı. Vasile bin Eskar'dan 3 tane deve kaldı. Gel kardeşim de, ben sana söz vermiştim. Sen beni buraya kadar getirdin. Ben bunun bedelini Tebük'te ödeyeceğim dedim. Al 3 tane deve dedi. O kardeşim dedi ki, kardeşim dedi. Ya bırak 3 tane deveyi dedi, ben seni de 3 tane deve için getirmedim dedi. Biz kardeşiz dedi. Allah bir kardeş yaptı dedi. Ben seni buraya Allah rızası için getirdim dedi. Ben bunun ecrini kaybetmek istemem dedi. Velhâsıl Eshâb-ı Kirâm işte böyleydi. Yani bir taraftan Allah'a yaklaşmak, kardeşliği yaşamak, Rasûlullah Efendimiz'le beraber olabilmek, işte اَلْمَرْهُ مَعْمَنْ اَحَبَّ Kiş sevdiğiyle beraberdir buyuruyor Efendimiz. Eshâb-ı Kirâm buyuruyor, en çok bizi sevindiren hadis-i şerifte budur buyuruyor. Biz nasıl dünyada büyük bir lezzet duyduk onunla beraber olmakta ve bu lezzetin ahiretin devam etmesi için daim bir gayret içinde olduk buyuruluyor. Yine diğer bir misal, Efendimiz yabancı krallara, Bizans kralına, Pers kralına, Mısır mukavkıza ve muhtelif krallara mektuplar gönderdi, gönderiyordu. Gönderirken bu mektubu kimler götürecek dediği zaman 7'den 70 sahabi ayağa kalkıyor, ya Resulallah bu şerefi bana ver diyordu. Var Resulullah Efendimiz, ben bu yolun, bu kilometreler, bu çöl yolunu dağa nasıl gideceğim, nasıl ineceğim? Kralların karşısında cellatlar var. Bu cellatların bunu ben nasıl okuyacağım senin mektubunu demiyorlardı. Yani yeter ki Resulullah Efendimiz kalbinde sahabinin bir değeri olsun. Velhâsıl bunlar bir kısmı hakikaten gidip cesaretle okudu, bir kısmı hakaret gördü, bir kısmı öldürüldü. Bunlar hiçbir zaman onların bir derdi değildi. Derdi Resulullah Efendimiz'in gönlünde onların bir yeri olmasıydı. Cenab-ı Hak bize Mekkelileri, Medinelileri misal veriyor Eshâb-ı Kirâm'dan. Şimdi Mekkelilere baktığımız zaman onlar imanları korumak için canlarını, mallarını feda ettiler. Hakarete tahammül ettiler. İşkenceye tahammül ettiler. Ambargolara tahammül ettiler. Çocukların açlık sesleri diğer mahallelerden geliyordu. Hiçbir zaman imanlarından en ufak bir taviz vermediler. Ondan sonra Medineliler, onlar da dinini yaşamak için, İslam'ı yaşamak için her türlü fedakarlığa katlandılar. Canlarını, mallarını cömertçe bezdettiler, harcadılar. Yine Medine'de bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Mekkeli müşrikler, bir taraftan münafıklar, yani 3 ateşin arasında sahibi daima bir İslam'ı, bir şevkle, heyecanla yaşadı. Zaten hicretin de sebebi oydu. Medine'de dininin yaşanması, malının korunması, iffetinin korunması bunun için hicret edildi. Bu şey bir İslam City devleti kurulmuş oldu. Cenab-ı Hak'tan gelen ahkam ayetleri inmeye başladı Medine'de. Her inen ayete semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik diye tatbik ediyorlardı. En mühim şurada. Yani Mekkeliler büyük bir zahmete katlandılar. İşkencene katlandılar. Medineliler öyle. Fakat Cenab-ı Hak olan dostluğun Müslüman olmanın, Allah'ın ümmet olmanın şükranesi olarak da yeryüzünde Allah'ın şahidi olmak için dünyanın dört tarafına yayıldılar. Böyle canlarını, mallarını Hakk'a yaklaşmanın, onunla dost olmanın sermayesi yaptılar. Yine ayrı bir hatıra, tabi hatıra binlerce hatıra. Bu Uhud Harbi'nde Rasûlullah Efendi düşmanı kovalayın dedi. Gücü görsün, bir daha dönmesin diye. Hamrul Esed de kadar dedi, düşmanı dedi, takip edin dedi. Şimdi burada iki kardeş, biri ağır yaralıydı, biri hafif yaralıydı. İkisi birbirine, biz de muhafız dediler. Çünkü biz de yaralıyız. Bizim yürümeye takatimiz de yok. Allah Resulü böyle böyle dedi. Gerçi bize değil, sağlamlara dedi. Biz Allah Resulü'ne uzakta kalmayalım. Gel kardeşim de, biz de dedi, devam edelim dedi. Allah kolaylık verir dedi. Hafif yaralı, ağır yaralının koluna girdi. Bir müddet yürüdüler. Sonra bu ağır yaralının takidi kalmadı. Hafif yaralı eğildi, sırtıma bin dedi. Ağır yaralı sırtını aldı. O şekilde Hamrul Esed'e kadar gittiler. Yani Allah Resulü'nün bir arzusunun içinde olabilmek. Ayet-i Kerime Âl-i İmrân 172. ayette yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar, özel bunların işlerinde amel-i salih sahibi olanlar, takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Demek ki Cenab-ı Hak zahmetler karşısında büyük mükafatları bildiriyor. Zahmetsiz rahmet olmaz. Bütün ihsan ve ikramlar gayri fedakarlıktan, fedakarlıktan sonra fedakarlık o muhabbeti gösterir. Şunu unutmamak lazım ki dünyada ahiret için varız. Dünyada ahiret için varız. Ahiret için dünyaya gönderildik. Bir mektebi âlemdeyiz, ahiret mektebinin içindeyiz, kulluk mektebinin içindeyiz. Esas hayat, ahiret hayatı, bunu idraki içinde yaşayabilmek. Dünyanın geçici bir imtihan dershanesi olduğunu da unutmamak. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor yine, ey iman edenler, size acı bir azaptan kurtulan ticareti size göstereyim mi? Saf Suresi 10-12. ayet, Allah ve Rasûlü'ne inanır, mallarını ve canlarını da Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirsiniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde Cenab-ı Hak günahlarınızı bağışlar. Semininden ırmaklarken cennetleri adın cennetine güzel miskenler koyar. İşte bu en büyük kurtuluş yoludur. Yani cihat, çok kimli cihat deyince adam öldürmek, kan dökmek gidiyor. Toprağı kanla sulamak olarak hatırlıyor. Hayır, o değil. Mekke devrinde Müslümanlarda hiçbir şey yoktu. Orada cihat ayetleri vardı. Oradaki cihat imanda sabırdı. İmandan bir taciz vermekti. Medine'de cihat ise İslam'a yapılan tecavüzlere karşı bir mukavemette bulunma. Bir zulmü ortadan kaldırma, hidayetlere vesile olmadır. De Cenab-ı Hak işte bu büyük kurtuluştur buyuruyor. Diğer bir ayette andolsun ki malların, canların konu imtihanı çekileceksiniz. Şimdi burada ayetlere baktığımız zaman yani Cenab-ı Hakk'a yakın olabilmek bu fedakarlık istiyor. Enfal suresinde Cenab-ı Hak bize 5 madde bildiriyor. Birincisi kalp o duruma gelecek. Bu iman bir kalbin tahsilidir. Birinci madde vecilet kulubühüm. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Nasıl insan dünyevi misin bir heyecanlanıyor, kalbi titriyor. Esas olan Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Yani zikrin bu duruma getirebilmesi kalbi. İkincisi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Sahâbî daima bu şey içindeydi. Her ayet indiği zaman Allah'ın muradı nedir? Nasıl tahsil edeceğiz Allah'ın rızasını derlerdi. Üçüncüsü, değişen şartlarla tevekkül ve teslim olurlar. Esbaba tevessül var, sebeple yapışılacak. Fakat sebeple bittiği yerde teslimiyet olacak. Radiyi Allah'tan razı olacak. Ya Rabbi sana teslim edecek. Merdiyi Allah da okuldan razı olacak. Cennetime gir buyuruyor. Dördüncüsü, namazlarını ikame ederler. Namaz, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya en mühim bir vasıta. Hangi namaz? secde et ve yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. Kalp ve beden ahinkisi bir vecd ise bir huşu ile kılınan namaz. Beşincisi de Allah'ın verdiği nimetlere Allah yolunda sarf edebilmek. Çünkü nimet, mülk Allah'a aittir. Onun nefsin arzusu bertaraf ederek onu Allah yolunda seferber edebilmek. Bu da imanın kemalini gösteren 5 madde olmuş oluyor. Tabii innemel usru yusra, innemel usru yusra elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır buyuruluyor. Peki hayat tarzımız ne olacak bu durumda? Zaman kaybedilmeyecek. Hayırlı bir işi bitirir bitirmez hemen başka bir işe konulacak. Efendimiz buyuruyor, bir yetim başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir canı teşhinde bulundunuz mu? Bir yanlış, bir kimsiz, bir dertlinin derdine derman oldunuz mu? Devamlı Rasûlullah Efendimiz bizi bir ferdi tekâmülden sonra içtimai hizmetlere yönlendirirdi. Tabi burada boşluk istemiyor. Boşluk büyük bir kayba sebep oluyor. Hemen insan böyle bir manevi hizmetle derhal yerine getirmesi lazım. Hasan Basri Hazretleri buyuruyor. Bir gün baktım diyor, mescitte diyor, bir garip geldi diyor. Bana dedi, ben açım dedi diyor. Olur dedim diyor. Gideyim dedi, evden getireyim dedi. Eve gittim dedi, unuttum dedi. Sabahleyin baktım bize garip dedi, mescidin bir köyde vefat etmiş dedi. Çok üzüldüm dedi. Bu ihmalime dedi. Hemen bir kefen aldım dedi, kefenledim dedi. Gömülene kadar başında durdum dedi. Ayrılmadım dedi. Ertesi sabah yine mescide girdim yakaza halinde. Kıble tarafında bir yazı, evet senin yaptığın bu hayır kabul edilmedi. Onun için de bir amelle karşılayayım, hemen onu derhal yerine getiririm dedi. Hatta bir arkadaşı, birisi geliyor girmesi, bir şey istiyor, hemen gömleğini çıkartıp veriyor, yanında bir şey yok. Ya diyor, niye diyor acele ediyorsun, eve gitsen, evden yok diyor, bir sefer benim başıma böyle bir hadise geldi, bundan hep bu korkuyu ben yaşıyorum buyurdu. Tekkelerde 4 tane levha vardı meşhur. Bunlardan biri, bu levhalardan hoşgör yahu yazardı. Yani bu hoşgör yahu, sana yapılan hiçbir yanlış harekette onu hoşgör gitsin. Yani hiçbir mahlukattan incinme. Yani bu selim bir vasfın halidir. Şair ne güzel ifade eder. Cihan bağında ey aşık budur maksudu insü cins. Ne senden kimse incinsin ne de sen bir kimseden incin. Bu levha demek ki her tekkiye gelen hoşgör yahu kimseyle kalbinde en ufak bir burudet olmayacak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Enfal Suresi'nin başında eğer Müslümansanız aranızı düzeltin buyuruluyor. Allah'a bize itaat edin buyuruluyor. Demek ki hoşgör yahu bu hayatımızın her safhasında verilen bize bir talimat. Diğer bir lafı vardı. Bu da geçer yahu diye. Bu da ifadesi şudur. Ey insan sana gelen gamlar, sururlar sende misafirdir. Sakın onları daimi zannetme. Gelen fani gamlara üzülme. Çünkü onlar geçer. Fani sevinçlere de sevinme. Zira onların bekası yoktur. Yani sen bir misafirhanesin. Gamlar, sururlar seni gelip geçen birkaç günlük ziyaretçilerdir. Aynı sen düşündüğümüz zaman dünyevi gamlar, sururlar vesaire hepsi bir hatıra olarak mazide kalıyor. Tesirini kaybediyor. Demek ki esas müminin dertleneceği ahiret derdi olacak. Yine Mevlana'nın güzel bir ifadesi var burada. Ey hak yolcusu, gam ve kederin varsa sevin diyor. Tabi bu çok yüksek mertebelerdeki insan için. Onlar yarın yani Allah'ın senin için hazırladığı buluşma tuzağıdır. Zira insan gam ve keder dolu olduğu zaman Hakk'a sığınır, Hakk'ı hatırlar. Gam ve keder bir hazinedir. Senin hastalığın ve başına gelen belalar, sıkıntılar da birer hazinedir. Tabi bu yüksek bir kalp için bu. Yani bir avam için değil de bu. Cenab-ı Hak yaklaşan bir kalbin için. Yine bir levha da edep yahudur. Bu da zira edep ahlakın bir zirve noktasıdır. Tasavvufun gayelerinden biri de budur. En başta Cenab-ı Hakk'a edep, Resulullah'a edep, insanlara edep, hayvanlara edep. Bu ham insanı ihsan duygusuyla kâmil insan haline yücelterek Allah'a karşı edep sahibi kılmaktır. Yani burada Mevlana diyor ki, aklım diyor, kalbimi sordu diyor. din nedir diye kalbimde aklıma dedi ki din edepten ibarettir. Yine buyurulmuştur İbn Abbas bu üç haset var. Bunlar sahip olanlar mahrum kalmazlar güzel edep sahibi olabilmek. Bunlar her canlıdan bir itibar görürler, gönlü bir yer ederler. İkinci edep ehliyle oturmak, onlarla hal alabilmek. Üçüncüsü başkalarına da daima bir hüsnü hal halinde bulunabilmek. Yine buyurulu edep bir tac imiş nuru hüdadan giy o tacı emin ol her belada. Yine Yunus Emre Hazretleri ehli diller arasında yani gönül ehlileri arasında dil gönül ehli diller arasında aradım kıldım talep her hüner makbul imiş illa edep illa edep yani edep bütün hünerlerin daha ötesinde olduğunu bildiriyor. Bunun için çok daha şeyler var, misaller var. Bir de burada hiç diye bir lafa vardır. Bu lafa da çok mühimdir, hiç lafası. Yani sen bir hiç olduğunu hatırla. Bir hiçten dünyaya gelmeden evvel. Seni insan yapan Allah Celaluhu. Sen bütün kabe meziyeti veren insan. Demek ki bir hiç olduğunu unutmayacaksın. Men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Yani kendinin halini bilen Cenab-ı Hakk'ı bilmiş olur. Bilmiş olan mütevazi olur, merhametli olur, şefkatli olur. Cemali sıfatlar o kalpte tecelli etmiş olur. Velhasıl bir virüs hadisesi insanlığın başında. İnsanın vazifesi, bir müminin vazifesi bu ikazlarına gerekli ibretleri alarak hayat mücadelesini ve kulluk mesuliyetini yerine getirmektir. Cüz'i iradesiyle tedbirleri aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın külli iradesine teslim olabilmektir. Böylece en yüce kudret sahibine sığınabilmektir. En mühim vazifemiz Kur'an'ın kavli ayetleri gibi kainat gibi kevni ayetlerinde de verilen ilahi mesajları okumak, onlardan ders alabilmek. Allah-u Teâlâ imtihan hikmetini binaen hayatı, ölümü de her insana mukadder kılmıştır. Bu da Cenâb-ı Hak ile cidale giren kimse ne olur? Büyük bir zarara uğramıştır, büyük bir kaybı uğramıştır. Cenâb-ı Hak bir virüsle, yok kadar bir şeyle, bir mahlukla, yapay zeka diyorlar, bilmem ne diyorlar, insan kendini tanrılaştırmaya kadar gidiyor. Cenâb-ı Hak nasıl bir emre ordusunu, bir ufacık bir taşlarla koca filleri, tank ordusunu perişan etti. Yine Cenab-ı Nemrut da bir topal sinekle onu hayatına kastettirdi. Velhâsıl buna benzer birçok hadise. İşte burada Cenab-ı Hak bir şımaran bir dünya karşısında Cenab-ı Hak büyük bir ikaz halinde. Tabi bu daha ziyade baktığımız zaman merhameti yitirmiş, merhamet filizinin çürümüş beldeler arasında bu daha çok görüyoruz. Müslüman memleketler arasında daha az görüyoruz. Hatta çok ibrettir. Bu Suriye'deki o kamplarda yaşayanlarda da yok kadar az. Burada Mevlana'nın güzel bir misali var. Bu kendini bilmeyenler, benim diyenlere karşı, gaflete düçar onlara karşı bir sineğin hikayesini anlatır Mevlana. Bir sinek küçük bir su birikintisi üzerindeki saman çöbünün üzerine konduğunda kendisine büyük bir mevki biçerek kaptanlık hevesine düşer sinek. Bir çöpün üzerinde saman çöpünü. Der ki denizi de gemiyi de en iyi bilen benim der. Çünkü ben şu an koca bir deryanın sağlam bir gemide ehliyetli doğru düşen yerinde karar veren bir kaptanım der. Ey küçücük hacmini bir sinek gözüyle seyreden kişi diyor. Burada Mevlana misal vereyim. Ezrail altındaki saman çöpünü çektiği zaman halinin nice olduğunu hiç düşünmez misin sen buyuruyor. Yani ölümün hatırlatılması. Velhâsıl bu virüsle evimizi bir dergâh haline getirebilmek. Bir hak dostu buyuruyor. Evde sıkılanlar oluyor. Sen diyor şükretmek için diyor bir hastaneleri dolaş diyor. Orada çok muzdarip kıvranan hastalar görürsün diyor. Onlardan biri sen olabilirdin bugün diyor. Diğer ona kabristanları gez diyor. Orada kendinden küçük çok insanlar görebilirdin diyor. Sen de onlardan biri olabilirdin, bugün kabirde olabilirdin diyor. Üçüncü olarak diyor, zindanları, hapishaneleri gez diyor. Orada bir an öfkeyle diyor, hayatını mahvedenleri görürsün diyor. Sen de onlardan biri olabilirdin diyor. Velhâsıl diyor, devamlı menfileri düşünmek, o menfileri içinde olabilmek ihtimaline vardı senin diyor. Onun için daima diyor, onları düşünerek diyor, saadeti bul ve bir şükür halinde ol buyuruyor. Bu evlere kapanma durumunda kalan kardeşlerimiz, vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmelidir. Yavrunu televizyon ve internetin şerrinden muhafaza etmelidir. Evlatları sohbet etmeli. Onu İslami kültürünü arttırmaya gayret etmelidir. İslami kültür denince halkın nazarında camiye git, işte ona göre bir namaz kıl, oruç tut Ramazan'da. İşte budur olarak göre, değil. İslam kültürü 23 sene tamamlandı. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Yaratan Rabbin adıyla oku. Neyi okuyacak burada? Bir hiçliğini okuyacak. Azamet-i İlahi okuyacak. Resulullah Efendimiz okuyacak. Allah'ın verdiği nimetleri okuyacak. Güzel bir kol, kalpten pencere açılacak. En sonra 23 sene sonra El-Yevme Ekmeltu ayetinde dini tamamlandı. O zaman zarfında bir İslam kültürü teşekkül etti. Resulullah Efendimiz, Eshab-ı Kiram her inen ayette onu tatbikat ettirirdi. Hatta infak ayetleri indiği zaman Eshab-ı Kiram dağları çıkıp odun kesten kendi yoksuldu. Öyle oldu. Medine çarşısında sattılar, Allah razı önüne koydular. Efendimiz her inen ayeti tatbik ettirirdi. Bir yere Efendimiz davet edildiği zaman kendisi yalnız olarak gitmezdi. Mümkünse birkaç kardeşiyle beraber giderdi, olabildiği kadarıyla. Efendimiz sahabeyle onun talimi mesela beden yemekle doyar, ruh yedirmekle doyar. Efendimiz daima yedirmekle doyardı. Eshab-ı kiramı da ikram ve yedirmekle doyurdu. Mesela yer mukarbinde bir bardak su, üç tane şehidin ortasında kaldı. Velhâsıl esas İslam kültürü budur. Yani İslam'ı ayetleri yaşayabilmek, kevni ayetler, şu kainattaki zerreden küreye, mikrodan makroya olan bütün ilahi azimet karşısında kulu tefekküre davet etmek. Onun için yavrumuz da bu karantina esnasında bol bol sohbet etme, ona İslam kültürünü arttırmaya gayret etmeliyiz. Kur'an tilavetiyle her zamandan daha fazla meşgul olmalıdır. İbadet için meydana gelen bu fırsatı ganimet bilmelidir. Bir adeta bu bir itikaf mahiyetinde olmalıdır. Allah için olan yalnızlık hissetmez. Çünkü Cenab-ı Hak nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir diyor. Bu şekilde önümüzde Ramazan-ı Şerif var. Bir esas Ramazan-ı Şerif bir bayram. Esas bayrama esas bayramı düşünmek lazım. Esas bayram son nefeste iman ile yüz akıyla göçebilmektir. Esas bayram mizanda hayırların ağır gelmesidir. Femen ya'mel miskale zerreten hayran yere ve men ya'mel miskale zerreten şerren yere. Esas bayram amel defterini sağdan alabilmektir. Ayşe validemiz soruyor ya Resulallah diyor. Siz diyor bizi hep hatırlar mısınız diyor o zor günlerde diyor. Ya Ayşe üç yerde hatırlayamam. Onlardan biri de defterlerin verildiği zaman diyor. Esas bayram şefaat-i Resulullah'a nail olmak, ahirette fahri kainat efendimize merhamet kanatları içinde olabilmektir. Bu da vehve mekûm eyne mekûntüm. Bu da çok mühim. Yani insan Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Resulullah Efendimiz beraber olacak. O bir huzurlu bir ömür yaşamış olacak. Daha ötesi tabii Allah nasip eylesin. Esas bayram Cemalullah yani rûyetullah'a nail olabilmek. Bu cenneti içinde ikinci bir nimet olarak bildiriliyor. Velhâsıl bir aziz zat Nakşibendi Hazretlerine vefatından sonra rüyada görüp ona sormuş. Efendim ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım? Üstad Hazretleri şöyle cevap vermiş. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa o şekilde meşgul olur. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak Teâlâ'yı düşünmemiz lazımsa, akıbetimizi istemek lazımsa, hayatın boyunca da o şekilde uyanık olmamız zaruri olmuş oluyor. Rabbimiz hepimize bu hususta yardım eylesin inşallah. Ondan sonra gelen ayette ise Cenab-ı Hak, bu alışveriş yapanlar, yani canlarıyla, mallarıyla cenneti satın alanlar, onların Cenab-ı Hak vasıflarını bildiriyor. Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde eden, iyiliği emre kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınıfını koruyanlar, o mü'mine müjdeyle buyuruyor. Onlar işte la hafun aleyhim ve la hum yahsun. Birinci burada et-taibun geliyor. Yani tövbe edenler. Cenab-ı Hak ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evladın babası namına bir şey ödemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Çok cahil insan da var. Allah Erhamer Rahim'indir. Ben en merhamet, amenna ve saddakna. Fakat Cenab-ı bizden de bunun karşısında bir istikamet istiyor. İstikamette olacağız. Ondan sonra bir istiğfar halinde olacağız. Daima yaptığımız ibadetleri, taatleri de az göreceğiz. Daima İbrahim Aleyhisselam gibi Cenab-ı Hakk'a da devamlı iltica halinde olacağız. Cenab-ı Hak Allah'ın affını güvendirir, şeytan sizi kandırmasın buyuruyor. Yusuf'un kardeşleri de böyle dediler. Gafilane Cenab-ı Hak onu bildiriyor. Yusuf'un kardeşi biz dediler, Yusuf'u da ortadan kaldırırız dediler. Babamızın teveccüh bize döner. Biz sonra tövbe ederiz, salihlerden oluruz. Böyle bir şey, bir avamvari bir hadise. Kul istikamette olacak. Cenab-ı Festakim kema ümürte buyuruluyor. Cenab-ı Hak iltica halinde olacak. Yine Cenab-ı Hakk'a devamlı bir et-taibun bir tövbe halinde olacak. Tövbenin en güzel zamanı da seherler oluyor. Cevvel müstafine bil eshar buyuruyor. Cenab-ı Hak kapıları açıyor. İstiğfar kapılarını açıyor. Buyurun diyor. Seherlerde ne var? İstiğfar var. İmanın yenilenmesi var. Kelime-i tevhid var. Efendimizle beraberlik ve salavat-ı şerife var. Akıbetimiz ölüme bir tefekkür var. İçimizdeki letaif denilen zikir merkezlerini canlandırma var. Bu şekilde bir gündüz hazırlanmak, gündüz hazırlanmak da gündüzün karşılaştığımız nefsani arzulara karşı ruhumuzun bir mukavemet kesmedilmesi. Bu şekilde bir gündüz olacak. Yine bu gündüze geceye hazırlanacağız. Yine gece seher vaktiyle yine gündüze hazırlanacağız. Bu tövbenin şartları pişmanlık zaruri tövbeten nasuha. Yani kalbin tövbe eden kulun nefret etmesi, aynı günah bir daha işlememeye kuvvet ve azmetmesi. Üçüncüsü tövbedeki samimi amelli salihlerle teyit etmemiz. Cenab-ı Hak ahsenü amela buyuruyor. Amellerimizin en güzel olmasını arzu ediyor. İlk sorulacak soru Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kıyamette insan yeniden kıpırdamadan bildirilen sorular ömrünü nerede tükettin? Sana Cenab-ı Hak niye verdi bu ömrü? Ne kadar ömür verdiyse. Onun için en büyük pişmanlık ömrün israfı olacak. İkinci, ilminle ne gibi işler yaptın? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e bir ilim veriyor. Sünnet-i bunu şerh ediyor. Kainatta kevni ayetlerle sana bir tefekkür veriyor. İlminle ne gibi işler yaptın? Malını nerede kazandın ve nereye sarf ettin? Tabii helalse helale gidecek. Şüpheye şüpheye gidecek duruma göre. Bu vücudunu, bu ömrünü nerede yıprattın? Nekküsü fil halk, bu yaratılış nerede geçti? Tabii burada tövbe eden kimseye için yardımcı olmak çok mühim. Tövbe eden kimsenin önünü açmak. Yani bunun Eshâb-ı Kirâm'da Hazreti Ömer'in çok sert mizaçlı olduğu halde bu tövbe etmeye gelenler için çok büyük kolaylıklar gösterirdi. Onlara yardımcı olurdu. Yine rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin bir misal. Bir gün talebelerinden biri işi bozuluyor vesaire oluyor, bir gaflete düşüyor, içkiye müftela oluyor. Aynı o şekilde efendi babanın kapısına geliyor. Hatta damadı Ömer abi kızıyor. Sen de hangi kapıya geldiğini farkında mısın diyor. Ne halde olduğunu biliyor musun diyor. O da diyor ki gidecek başka kapı var mı diyor. Var mı başka gidecek kapı diyor. Arkadan efendi baba geliyor, içeri alıyor, ikram ediyor. Onunla sohbet ediyor. Sonra o kardeşimiz salihlerden birisi oluyor. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir talebesi bir gaflete düşüyor. Artık sohbete gelmiyor ve kaçar oluyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri talebeleri bir giderken onu görüyor. Talebesi de geride kalın diyor. Kendisi hızlı olarak o kaçan talebeye yaklaşmaya, kaçan talebe de utancından kaçmaya başlıyor. Aynen bir duvara çarpıyor, orada kalıyor. Cüneyd-i Bağdadi, yavrum diyor, niye kaçıyorsun diyor. Bak ben diyor, senin içinim diyor. Onu alıyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Yeni baştan bir nasihatte bunu terbiye ediyor. O da yine salih talebelerinden biri oluyor. Mevlana'da da var bu. Bir sarhoş zikre giriyor. Zikirde Mevlana birkaç sefer çarpıyor, dışarı çıkartmak istiyorlar. Yok diyor, bırakın diyor. O diyor, bu kapıya geldi diyor. bu kapıda kurtuluşu buldu diyor. Niye çıkartıyorsun diyor. Bak o diyor içmiş diyor, siz sarhoş olmuşsunuz diyor. Velhâsıl bu çok mühim. Tövbe etmek demek, istiğfar halinde olmak, istiğfar edeceklere de yardımcı olabilmek. Güzel bir nasihatle, güzel bir hal ile elhamdülillah. Ondan sonra el-âbidûn buyuruluyor. İbadetler. Bu çok mühim. Hasan Haskani Hazretleri buyuruyor ki, bir mü'min azalarından en az birini devamlı yüce Allah'la meşgul olması gerekir. Çok ibretli bir şey. Azanın biri, hiç yoksa Allah'la meşgul devamlı, ayrılmayacak hiç. Ya diyor kalbiyle hatırlayacak, ya diyor diliyle zikredecek, ya diyor gözüyle onun görülmesi istediği şeyleri görmek, ilahi azamet tecelli görmek, ya eliyle cömert olmak, vermek, ya ayağıyla insanları ziyaret edip hasta, garip vesaire. Ve bütün varlığı müminler hizmette bulunmalı. Ya aklıyla tefekkür ederek marifete ulaşmaya gayret etmeli. Ya ihlasla amelen salih amel etmeli. Ya kıyametin dehşetinden korkmalı ve insanı bu hususta ikaz etmeli. Böyle birinin kabirden başını kaldırır kaldırmaz kefenini süre süre cennete gideceğine ben kefilim diyor Hasan Arkani Hazretleri. Demek ki Cenab-ı Hak nasıl onlar ayakta olurken yanlarını zikrederler. Demek ki zikre medar olacak daima bedenimizin bir faaliyet içinde olabilmesi. Ondan sonra gelen bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah hamd edenler. Fatiha'da elhamdülillahi rabbil alemin buyur. Övgü, şükür alem Rabbi olan Allah'a. Alemlerin Rabbi. Ne kadar alem var belli değil. Kul daim bir hamd halinde olacak, şükür halinde olacak. Hamd bütün ibadetin sırrıdır. Hamdin esası kalp ile yapılır. Kalbin Allah'ın nuru ile dolması, kalbin Allah'ın hamdi ile dolmasıdır. Hamd tefekkürü gerektirir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim 137 yerde bize ilahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi nakışları tefekküre davet ediyor. Yani kul daima Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametini, bir boşluk yok. Semanın 7 kat sema, ondan sonra arş kürsü, ondan sonra boşluk yok. Yani hayal ötesi ne gelebilirse insan idrakine mümkün değil. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mülkünde. Onun mülkünde hiçbir şey yok. Bunun için en mühim hamd devam Cenab-ı Hakk'a şey, bir övgüyle daima bir senalı hamd edebilmek. Efendi buyuruyor Allah'a hamd ederek başlanmayan her mühim iş hareketsiz olur. Daima elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Bunu dinimizden, gönlümüzden düşürmeyeceğiz. Ondan sonra göre es-saihun oruç tutanlar. Bir de Allah için seyahat edenler. İlmini artıracak, görüşünü artıracak. Cenab-ı Hak desin orada güzel insanlarla görüşecek. Onun için es-saihun bir manada seyahat edenler, bir manada oruç tutanlar. İşte Ramazan-ı Şerif'e geliyoruz, giriyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Peygamberler nübüvvetin, peygamberin ruhaniyetine oruçla başlamışlardır. Sina Dağı'nın pek kıymetli peygamberi Musa aleyhisselam kendisine Tevrat ininceye kadar 40 gün 40 gece oruç tutmuştur Musa aleyhisselam. Yani Sami Visal tutmuştu bir rivayette. Yani iftarsız oruç tutmuştu. Tabi bu peygamberlere ait. Yani Resulullah Efendimiz bunu yasaklamıştı çünkü tahammül edemez. Bu Sair Dağı'nın mukaddes peygamberi Hazreti İsa da İncil'den ilk kelamı duyuncaya kadar 40 gün 40 gece oruç tutturmuştur orada. Yusuf aleyhisselam kendisine hazineler verildiği zaman fakirlerin haline gafil kalmayayım diye aç olarak dağıtmıştır. Ayşe validemiz buyuruyor, Resulullah'ın aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle doymadı buyuruyor. Efendimiz zaman zaman sahabı misal tutardı, iftarda oruç tutardı. Bu iftar edin birkaç gün ve peş peşe tutan bu oruç sadece Efendimiz'e ait. Sahibi de tutmak istedi, yok siz kaldıramazsınız dedi. Demek ki es-saihun, oruç tutanlar, burada orucun bize olan faydaları. Namazın faydaları ayrı, orucun faydaları ayrı, zekat, infak faydaları, haccın ayrı. Orucun faydaları, nimetlerin kadrini bildirme. Yarım gün bir tahammülümüz yok, hemen mide acıkıyor. Hemen hatırlamaya başlıyor, hemen birkaç lokmaya hasret duymaya başlıyor. Tabi bu, o lokmaların sahibine ne kadar hasret duyacağız. Şükran hissini uyandıran bir teşekkürü bu sebeple. Cenab-ı Hak umulur ki diyor, takva sahibi olursunuz. لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ yoksulun çağır halinde anlamı şuuru kazan, merhametini zirveleştiriyor. Nefsane arzuları temayülü azaltıyor. Maddenin esasen kurum sabır denilen yüksek ahlaki meziyetleri eleştiren bir ibadet. Yani oruç içimizdeki nefsi arzuları zaptur ap altına alan böyle insan derundaki merhamet ve şefkat duygusunun inkişafını sağlayan ruhi bir disiplin olmuş oluyor. Bu hususta tabii çok muhtelif oruç hakkında şeyler var. Tabii burada makbul oruç cehenneme kalkandır buyuruluyor. Bu oruç hangi oruçtur? Gözümüze oruç, kulağımıza oruç, kalbimize oruç. Velhasıl bütün azalarımıza oruç. Bu merhamet hissini tahrik ettiği oruç, onun için iftarlar çok mühimdir. İftar ettirilenin sevabı azalmadan, ettirene de anca ecir verilir buyuruluyor. Yani bunun için de bu Ramazan-ı Şerif'te bilhassa merhamet, şefkat, iftarlar vesaire bir Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür edasıyla inşallah arttırmak icap ediyor. En mühim bir oruç, mazlumun muhtaçlarını acıyın bize diyen sessiz feryatlarını duyabilmek. İşte Suriyeliler, işte Myanmarlar. Mesela ister şey halinde olan işten çıkarılan kardeşlerimiz, yani bu sessiz feryada, acıyın feryadını ancak merhametle yorulmuş hassas yürekler duyabilir. Bu sebeplerde bütün mahlukatın muhtaçlarını seferber halinde olur. Hizmet gönülleri ilahi zirvelere ulaştıracak müstesna ulvi bir basamaktır. Öyle bir basamak ki ilahi vuslat, ebedi mükafata mazhar olanların cümlesi, yani peygamberler, hak dostları, salih sadık müminler hep hizmet basamakları üzerinde yürümüşlerdir. Fakat hizmet de çok daha mühim. Bir seferde nafileydi. Eshab-ı kiram oruçlular. Oruç tutmayanlar, oruç tutanlara su getirdi, abdest aldılar. Onlara yelpaze vurdular sıcak şeyde. Evet, iftar vakti. Bugün de oruç tutmayanlar nafile ibadette. Demek ki hizmet nafile ibadetinde önüne geçmektedir. Mevlana da diyor, ibadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka bir renkler görürsün. Adi taşlarını inciler, mücevherler seyredersin. İncil de nedir ki? Sen kendin deniz olursun, göklerde seyreden, gelip dolaşan güneş kesilirsin. Yine Mevlana Hazretleri Mesnevi şerhinde buyuruluyor. Renklerin nihai noktası renksizliktir diyor. Yani renkleri bir tabloya koyun, onu çevirin, orada bütün renkler kaybolur. Aynı diyor, denizlerde diyor, semalardaki suyun rengi yoktur diyor. Denizlere baktığın zaman, deryalara baktığın zaman semanın rengiyle renklenirler diyor. Sen diyor öyle bir hal ol ki diyor, bütün renklerden, yani bütün nefsane arzulardan kendini bertaraf et. Sen semanın rengiyle, yani ilahi vahyin rengiyle boyan buyuruyor. Bu da Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin bu hizmet ayrı ve ben bütün bu makamları hizmette kazandım buyuruyor. Tabii o en zor bir hizmete talip. Birincisi, din kardeşinin kendi zimmetli olduğunu. Onun için 7 sene civarında hastalara bakıyor. Hangi hastalığı? Kimsenin bakamadığı hastalara bakıyor. Ubeydullah Arar Hazretleri de aynı o şekilde. Diğer Evliyaullah da aynı şekilde. Hatta merhum Sami Efendi Hazretleri, Cide Müftüsü Hüseyin Efendi varmış dergâhta. Hatta o da çok ağır hastalanmış, o da onun hizmetinde bulunmuş. Demek ki bu hizmet çok mühim. Yani bir kardeşini zimmetli olarak bilebilme. De bunlar kıyamette de 7 kişinin arşın altında 7 kişiden biri olacaklar. Bahattin Nakşibendi bir bunu görüyoruz. Yani bütün mümin kardeşlerini kendi zimmetli olarak görebilmesi. İkincisi, bütün hasta hayvanları, bütün mahlukat insanlar için yaratıldı. İnsanlara emanet. Demek ki bütün mahlukat, Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanmak. Malum çok hadis-i şerefler var, bunun müsbeti ve menfi hususunda. Üçüncüsü, Bahattin Nakşibendi'dir, vakit kaldığında yolları temizliyor. Yol çukurları kapatıyor, geçen bir insanın, bir hayvanın ayağı takılmasın. Bir Allah'ın mahlukatı incinmesin. Yani hayrun nâs men yenfûn nâs. İnsanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bahattin Nakşibendi'nin en çok diyor, fayda gördüğüm diyor, bu diyor hizmette diyor, manevi derecelerim arttı buyuruyoruz. Tabi bu maddi meziyetlerin yanında ahlaki meziyetler de çok mühim. Mesela Hucurat Sûresi, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi bir ölü kalbinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz değil mi diyor Hucurat Sûresi'nde. Nasıl bir ölünün yanında ölü anlamaz konuştuğunu. Aynı diyor şeyde bir misal veriyor Cenab-ı Hak. Senin yanında bulunmayan bir kimsenin çekiştirme. Bir kişi geliyor. Efendimiz diyor ki dişlerinin arasında diyor, etler var. Git onları çıkar diyor. Ya Resulullah diyor, ben et yemedim ki diyor. Sen diyor kardeşine gıybet ettin diyor. Yine iki kadın, bu da Ramazan için çok, çok mühim. Her zaman için mühim. Ramazan daha da mühim. İki kadın bayılacak hale geliyorlar. Resulullah Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Oruçlarını açsın mı diye, iftar etsin mi diyor. Efendim onlar oruçlarını açtılar buyuruyor. Yok ya Resulullah diyor, açmına bayılıyorlar diyor baygın halde. Çağır diyor, gelsin biri diyor. Geliyor, getiriyor kadını. Yine bir çanak tükür diyor, bir kan pıhtısı şey yapıyor. Bak sen diyor, gıybet etmeyi orucunu açmışsın diyor. Yine Abdullah Dehlevi Hazretleri Sadat'tan, Altın Sisile'den bir yerden geçerken gıybet meclisini oradan geçiyor. Talebesi diyor ki, orucun bozuldu diyor. Üstad diyor, siz de gıybet etmediniz ki orucun bozulsun diyor. Oradan diyor, bana diyor, bir inikas gelsin diyor. Velhasıl demek ki Ramazan-ı Şerif'te de bu ahlaki meziyetlere çok çok edeceğiz ki Cenab-ı Hak لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki bu Ramazan'da bu oruçta takva sahibi olursun buyuruyor. Ondan sonra اَرَّاكِعُونَ اَسَّاجِدُونَ buyuruyor. Yani Ramaz, bu rekatlar, rükûlar ve secdeler. Rükûlar ayrı bir güzellik olacak. Bir rükûlar bir rahmet taşıracak. Secdeler öyle olacak. Bir vecde bin secde eder varsa taş. Mehmet abi dediği gibi bin vecd ile bir secde. Yani bir ruhani bir duyuşla bir secde edebilmek. Cenab-ı Hak secdeye bir yaklaş buyuruyor. Bilhassa teravihlerin bir huzurla ifade edilmesi. Belki evlerimizde inşallah kendi ailelerimize cemaatle kılmamız. Namaza eğmet yine Araf 31. Ey Ademoğulları her secde edince güzel elbiseler giyin. Yani pasaklı bir şekilde ilahi huzura çıkmayın buyuruluyor. Yine bu namazın ehemmiyeti Efendimiz buyuruyor. Kul namaz kılar. Namazın yarısı, üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altı, yedi biri, sekizde biri, hatta onda biri kendisi için yazılır, onda dokuzu gider. Yani namazı bir geometrik bir hareket olmaktan kurtarmak lazım. Ne kurtarır namazı böyle geometrik? Kalp kurtarır. Kalbin eğitimi kurtarır. İyyâken abdü ve iyyâken esnayın diyoruz. Sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım edin. Demek ki ne kadar Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz olursa o kadar Cenab-ı Hak'tan yardım gelmiş olur. Yine namaz o kadar mühim ki ey iman edenler zor zamanı sabır ve namazla Allah'tan yardım edin. Sâle validemiz çok zor durumda kaldı. Firavun'un tecavüzüne uğrayacaktı. Hemen iki rekat orada bir namaz kıldı. Hacet namazı kıldı. Firavun'u eritmeye başladı, korkmaya başladı. Bu kadın dedi, sihir mi var? Sihir miydi? Nedir dedi, aman bu kadını gönderin gitsin dedi. Hatta yanına dedi, uzaklaşsın dedi. Hacer'i verin, Hacer'le beraber gitsin dedi. Yine Ebu Firas vardır. Bu Efendimiz'e su getirdi. Geceleri hâne-i sâline su koyardı. Efendim buyuruyor, Ebu Firas dedi, ben herkese bedelini verdim, ne arzu edersin dedi. Dünyadan iste istediğini dedi. Yok dedi, yok ya Resulallah dedi, yok dedi. Ben yalnız seninle ahirette beraber olmamı istiyorum dedi. Ebu Firas dedi, çok zor şey istedi benden de. Biraz kolay dünyalık istedi. Yok yok ya Resulallah dedi. Efendi mevki peygamberin en üstü. O da beraber olmak istiyor. O zaman Ebu Firas dedi, çok çok Allah'a secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. Velhasıl namazın şeyini sayamayız. İbrahim Aleyhisselam derdi o, ya Rabbi benim soyumdan gelen namaz kılanlardan eyle. Benim ve soyumdan gelenleri. Çünkü namaz terfi derecat, Cenab-ı Hak yaklaşmış. Ey Rabbim duamı kabul et buyurdu. Demek ki duanın en mühimlerinden biri, ya Rabbi bize namaz kılmayı sevdir. Namaz çünkü en büyük fahşadan, münkerden korur. Yine Musakar cehenneme düşenlerin ilk verdiği cevap, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Ondan sonra marufu emredenler, münkerden nehyedenler, Cenab-ı Hak sizden hayra çağıran, iyiliği emri, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun buyuruyor. İşte onun kurtuluşa erenlerdir. Yine buyuruyor, sizler insanlığın iyiliği için ortaya en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Demek ki bir mü'min ferdi olarak kendini inkişaf ettirecek. Kâmil insan olacak. O şekilde bir emir, bir maruf, nehy, el münkerde bulunacak. Modern bir cahiliye devri yaşayan bugünkü insanlık, teknolojinin, demirin terakkisini medeniyet zannediyor. İnsanlar teknolojinin esareti altında, iyice dünyevileşti. Teknolojinin terakkisi, maddi faydası yanında gafil insanın gafletini arttıkça arttırdı. Merhamet filizi çürüdü. Konfor, lüküs, israf ahireti unutturuyor. İnsanı insan yapan gönül dünyası güzelleştiren haya, vefa, merhamet, şefkat, tevazu, nezaket unutuldu. Ad kavmi, Semud kavmi, Keldani kavmi, Lut kavmi insanları yeniden peyda oldu. Televizyon, internet, reklamlar, modalar robot insanlar yetiştiriyor. Hani uzaktan kumandalı oyuncaklar gibi dedi, ilahi aşk ve hikmete veda ediliyor. İşte bugün virüs Cenab-ı Hakk'ın ahireti unutanlara bir imtihanı. Rabbim bir virüste bütün dünyayı pek çok hikmet ve ibret dersi veriyor. Kitap ve sünnetin yani Allah Resulü'nün bize davet ve hususların bize hayat ve huzur verdiğini, bizi ebedi saadet kavuşturan hakikatlerin olduğunu tekrar hatırlattı. Mültecilere yardım ellerini uzatmayanlar, onlara hatta botlarını batıranlar, Suriye'de perişan halde bırakanlar, onlara bir en ufak bir yardım etmekten sakınan güçlü devletler, şimdi virüs sebebiyle onun kaç kat mislini ödüyorlar. Yani bu Allah'ın bu getirdiği bu terbiye, ikaz, adeta bütün insanlığa iki cihanda huzur ve saadetin yegane reçetesinin İslam olduğunu haykırıyor. Bizi bu cendereden kurtaracak olan yegane ruh, Hira, Sevir ve Veda hutbesinde bırakılan mukaddes mirastır. Ayet çok mühim, dünyaya dalmamak hususunda, ahireti unutmamak hususunda. Tövbe Suresi 24. ayeti. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesade uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulullah'tan, Allah yolunda cihat etmekten daha sevgiliyse, artık Allah'ın emrini getirinceye kadar bekleyin, Allah fasıklar topluluğuna hidayet erdirmez. Demek bunlar Allah korusun, dünyayı öne çıkartıp ahireti geriye atmak fasıkların alameti olduğu bildiriliyor. Cenab-ı Hak kendisini sevmeyi, Resulullah'ı sevmeyi. En büyük nimet Kur'an-ı Kerim. En büyük nimet bu kainattaki kevni ayetler. En büyük Resulullah Efendimiz irşadı. Cenab-ı Hak bu ikazlar karşısında müminin fazilet sahibi bir mümin olmasını arzu ediyor ki bütün İslam hayatının muhtevası içinde yaşayacak. Fedakâr olacak. Zira seven, sevdiği uğruna, sevgisinin ölçüsünde fedakârlık yapmayı kendine en büyük zevk telakki eder. Bugün bize düşen vazifeler neler? Bir, Allah razı olsun insanları nasıl terbiye ettiğine dikkat etmemiz. Nasıl cahiliye insanlarından bir faziletler medeniyet meydana geldi. Onu seven, yani Resulullah'ı seven, onun gibi insan yetiştirmeye gayret eder. Arkadan bir insan mirası bırakabilmek. Cahilin yarı vahşi insan nasıl bir eğitime tabi tuttu ki onlar göklerdeki yıldızlara dönüştüler. Eshab-ı Suffa'da efendim yaptığı eğitim bizim en güzel bir örnektir. Yani yaşatarak bir eğitim yaptırmak. Efendimiz muhacir severdi. Ensar'ı da severdi. En çok meşgul olduğu Suffa talebeleriydi. Yani Kur'an talebeleriydi. Kur'an'da yapılan hizmetlerdi. Yani en büyük derdi arkadan güzel bir nesil bırakmaktı. Hatta Ayşe validemiz anlatıyor. Efendimizin bir vefat günüydü diyor. Kendisinin diyor mescide çıkacak gücü yoktu diyor. Babamı diyor vazifelendirdi diyor. Kendisini perdenin arkasından seyretti diyor. En nihayet diyor babam diyor selam verdi diyor. Efendim perdeyi aradı baktı diyor. O muzdarip haline o kadar güzel tebessüm etti ki arkadan bir eshab-ı kiram cemaati bırakmak, bir insan mirası bırakmak. Peygamberlerin maddi bir mirası yoktu. Hepsinin bıraktığı bir ümmet mirasıydı. Cenab-ı Hak bizim cümlemizde inşallah bu ümmet mirasından bir nasip almayı, o şeyi bir insan mirası bırakmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak peygamberlere çobanlık yaptırmıştır. Çobanlık bir sanattır. Peygamberler bu sanatında üstadlarıdır. Peygamber buyuruyor, hepiniz çobansınız, hepiniz sürüsünden mesulsünüz. İmam çobandır, sürüsünden mesuldür. Yani öndeki insan. Erkek, ailesinin çobanıdır, sürüsünden mesuldür. Kadın, efendisinin evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah erkeksek, müminsek güzel bir dış hayatta çoban olmayı, eğer hanımsak aile ümmül medrese, güzel bir annenin bir medrese olması, bir nesil yetiştirmesi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyâtinâ kurrete a'yun ve ec'alnâ muttakîn buyuruyor. Yani burada zevceler buyuruyor. Demek ki en mühim kız evlatlarımızı yetiştirmek. Bu kız evlatlarımızı bir bereketli bir nesil meydana gelmesi. Kurrete a'yun bir göz nuru olması ve ec'alnâ muttakîn imama takvada önder olması. Ondan sonra gelen ayet Allah'ın hudutlarını koruyanlar yani emri ilahiyenin içinde yaşayanlar ibadet, muamelat, muhaşeret, ahlak, ukubat vesaire. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize nasip eylesin. Sohbetimizin muhtevalı hisseler nasip eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in seherlerine uyanık bir gönülle ifade ederek teheccüd, tefekkür, zikir ve Kur'an tilavetiyle gündüzlerini gönlü hakka vererek yapılan ibadet, infak ve amel salihlerle İcabet saati olan iftar vakitlerini, istiğfar, dua ve bir müminin iftar ettirebilme huzuru ile geceleri de tadili erkan üzere ifa edilen teravih namazları, teheccüd namazlarını Cenab-ı Hakk'ın lütfu kerimiyle ifa etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ikram eylesin. Duamızın kabulüyle lillahi teala Fatiha.